Ayrım 2.
İstanbul'un tenha güzelliği, Beylerbeyi. Bert W. Schönborn. ZDF TV, Almanya.
2005'in ilk günlerinde Fatih Akın'ın yeni filmi Crossing the Bridge, The Sound of Istanbul, köprüyü geçerken İstanbul'un sesleri, Almanya'da gösterime girmek üzereyken çalıştığım şirket Asya ve Avrupa arasındaki yaşamı gözlemlemem için beni İstanbul'a göndermişti. Birçok gazete ve dergi İstanbul'u dünyanın ziyaret edilmesi gereken en önemli kentlerinden biri olarak göstermesine karşın, dostlarım ve ailemin bizim 3 yıl süreyle Türkiye'de yaşama kararımıza gösterdikleri tepki, başlarını sallayıp güzel temennilerde bulunmaktan ibaretti. Yine de eşime sürekli olarak zorlu bir yaşamın olduğu, halkı Müslüman bir ülkede yaşamayı düşünüp düşünmediği soruluyordu. Ve başörtüsüyle ilgili bitmek tükenmek bilmez alaycı sorular bir zaman sonra artık bizi kızdırmaya başlamıştı. Fakat Almanya'dakiler muhtemelen Türkiye'nin birçok farklılığı bünyesinde barındırdığı gerçeğinin farkında değillerdi. İstanbul'a yerleştikten sonra ilk birkaç hafta sadece işlerimizi yoluna koymakla geçti. Ardından ev aramaya koyulduk ve önce Taksim, Beyoğlu ve Cihangir'i, sonra da görülmesi çok tavsiye edilen Ortaköy, Bebek, Etiler ve İstinye civarındaki yerleri gidip gezdik. Bize eşlik eden iyi niyetli ve sabırlı emlakçımız sayesinde ev beğenmek için çıktığımız tur heyecan verici bir gezintiye dönüştü. Bu arada tabii çeşitli durumlardaki düzinelerce ev ve apartman dairesini gördük. Bunlardan bazıları çok zengin sahipleri ilgilenmediği için inanılmaz derecede harap haldeydi ve neredeyse yıkılmak üzereydi. Ve bir gün Haziran ayında güneşli bir pazar sabahında emlakçımız bizi Boğaz Köprüsü'nden geçirdi. İşte o gün İstanbul'un Asya yakasında yer alan Beylerbeyi'ne vurulduk. Bizi etkileyen Beylerbeyi'nin çekici manzarası mıydı, yoksa Boğaziçi'nin bu tarafının bize daha ilginç gözükmesi miydi bilmiyorum. Gerçi bunun ne önemi vardı ki? İş arkadaşlarımın yüzlerindeki şaşırmış ifadeyi net bir şekilde hatırlayabiliyorum. Bize birinci ve ikinci köprünün her ikisindeki trafik yoğunluğunda zamanımızın çoğunu harcayacağımızı ve İstanbul'un Avrupa yakasındaki ilgi çekici imkanlardan mahrum kalacağımızı söylediler. Oysa ne kadar da yanılıyorlardı. Üsküdar'ın 5 kilometre kuzeyinde yer alan Beylerbeyi, Sultan Abdülaziz'in yaz aylarını geçirmesi için 1865'te inşa edilen 30 odalı, aynı ismi taşıyan saraydan Çengelköy'e kadar Boğaziçi kıyısında uzanan bir semttir. Bu şehir merkezinin dışında kalan sessiz semtte 3 küçük market, eczane, birkaç pastane, bir fırın, bir evcil hayvan dükkanı ve bir bilgisayarcının yanı sıra sayısız bakkal ve kasap bulunuyor. Burada öyle çok büyük alışveriş mağazaları bulunmasa da temel ihtiyaçlarınıza yürüme mesafesinde çok rahat ulaşabilirsiniz. Beylerbeyi'nde tanınmış birkaç restoran dışında geceleri eğlenebileceğiniz çok fazla yerde yoktur. Olan mekanların çoğu da Avrupa yakasına vapurların kalktığı ve mükemmel bir manzarası olan iskele boyunca sıralanmıştır. Bu arada Beylerbeyi, Üsküdar ve Çengelköy'ün diğer yakadaki önemli noktaları olan kolay bağlantıları sayesinde İşe ya da şehir merkezine gitmemiz 35 dakikayı geçmiyor. Bu süre trafikte fazla vakit kaybetmeyeceğimizi söyleyen arkadaşlarımızın tahminlerine nazaran çok az. Mecbur kaldığımız durumlarda kendi arabamızı kullanıp diğer vakitlerde ise mesela geceliğin taksiye binip İstanbul'un güzel manzarasının zevkini çıkarıyoruz. İpe dizilmiş incilere benzeyen köyleriyle Boğaziçi'nin Asya yakası, Beykoz'dan Bostancı'ya ve daha da ötelere uzanmaktadır. Topkapı Sarayı ve Süleymaniye'nin üzerindeki etkileyici ufuk çizgisiyle Haliç'ten Cihangir'e kadar uzanan fantastik manzara için mutlaka ama mutlaka Üsküdar'a gelmelisiniz. Sadece birkaç kilometre güneye doğru ilerlediğinizde cıvıl cıvıl moda ve stilistik butik ve cadde kafeteryalarıyla Bağdat Caddesi'nin bulunduğu Kadıköy'le karşılaşırsınız. İstanbul'un Asya yakasının popülerlik yönünden Avrupa yakasına göre arka planda kalıyor diye düşünülmesinin cezasını çekmesi çok yazık. Belki de bütün bu güzellikler görenin gözlerindendir ya da biz yurt dışından geldiğimiz için önyargılı değilizdir. Ama şimdi korkmaya başladık. Çünkü Asya yakasının bu nispeten tenha günleri sayılıdır. 2008 yılında Asya ile Avrupa yakası arasındaki tüp geçit tamamlandığında ve daha fazla insan Asya tarafına adım attığında durumun değişeceğini düşünüyoruz. Umarız yanılıyoruzdur. Bert W. Schönborn, Berlin'de 1968 yılında doğdu. Profesyonel fotoğrafçılık deneyiminden sonra 1990 yılında Alman ZDF televizyonunda kameraman olarak çalışmaya başladı. Schönborn, 1969 Wiesbaden doğumlu eşi serbest gazeteci Marcella Pannocchio, Schönborn ile Ağustos 2005'ten beri İstanbul'da yaşıyor. İki şehrin hikayesi, İstanbul ve Kudüs. Bashar Fehmi.
Sadece 4 yıl kalacaktım bu şehirde, okul bitinceye kadar. Oysa 15 yıl geride kalmış, tam 15 uzun yıl. Çocukluğumu geçirdiğim şehirden, Kudüs'ten nasıl kopamadıysam, İstanbul'dan da öyle kopamadım. İstanbul-Kudüs arasında mekik dokudum uzun seneler. Biri doğduğum, öbürü doyduğum şehirdi. Gel zaman git zaman, İstanbul'dayken Kudüs'ü, Kudüs'teyken de İstanbul'u özler oldum. Ne yalan söyleyeyim, pek çok insan gibi İstanbul'da yaşamaktan sonsuz bir haz aldım. Birbirine öyle çok benziyor ki Kudüs ve İstanbul, aynı ananın iki evladı gibiler. Geçmişleri ne kadar kadimse, gelecekleri de bir o kadar parlak. Aralarındaki benzerlik, sokaklarına, taşlarına, insanlarına, atmosferine, hemen her ayrıntısına sirayet etmiş bu iki şehrin. Ama İstanbul, yaşananların izlerini attığınız her adımda, başka hangi şehirde böyle güçlü hissedebilirsiniz ki? Ve hangi şehre böyle sımsıkı bağlanabilirsiniz ki? Doğunun gizemli şehri Kudüs ve yüzünü hem doğuya hem de batıya dönmüş İstanbul. Sokakları, mimarisi, yaşayan halkı, ibadethaneleri hep birbirine benziyor. Ha eski Kudüs'ün güneş girmeyen daracık sokaklarında yürümüşsünüz, ha kapalı çarşıda, Mısır çarşısında. Manzara farklı bile olsa Çamlıca'dan İstanbul'u seyretmekle Zeytin Dağı'ndan Kudüs'e bakmak aynı coşkuyu verir insana. Kudüs'te Yasemin ağaçları arasında içilen bol şekerli ve naneli çayın kokusu Çorlulu Ali Paşa Medresesi'nde elma kokulu nargilenin dumanına karışır. Eminönü'ndeki çıngıraklı şıracılar Kudüs'te harrup dağıtır. Pierre Loti bir aşkı hatırlatır bize, İstanbul aşkını. Öyle Kadir Şinas bir sevgilidir ki İstanbul, kendisini sevenin ismini verir bir tepesine. Şehirlerinin manevi havasını teneffüs etmek isteyen inananlar İstanbul'da Süleymaniye'ye koşarlar, Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya. Sanki bir bayram havası ya da bir iftar vaktidir bu vakitler. Bu manevi iklim sarar insanı. Gelen bir daha dönmek istemez. Tarih boyunca öyle çok sevilmiş, öyle el üstünde tutulmuştur ki bu iki şehir, onları istiladan korumak için surlar inşa edilmesi boşuna değildir. Takdiri ilahi. O büyük heybetli surlar Kudüs'ü Selahaddin'den nasıl saklayamadıysa İstanbul'u da Fatih Sultan Mehmet'ten saklayamamıştır. Ve Kudüs huzuru Selahaddin'le, İstanbul Fatih'le bulmuştur. Üç dinin kutsal saydığı Kudüs ve peygamberlerin hadisine övgüsüne mazhar olan İstanbul. Bugün bu iki şehir güçlü duruşlarını içinde barındırdıkları manevi hazinelere borçlular belki de. Doğunun ağırbaşlı, hüzünlü, çileli çocuğu Kudüs, bugün hüzünlü duruşuna rağmen vakarından bir şey kaybetmemiştir. Öte yandan İstanbul'u Kudüs'ten farklılaştıran yönü, modern, batıya dönük yüzüdür. Dünyanın en büyük metropollerinden biri olan İstanbul, tezatları kendi bünyesinde çatıştırmadan birleştirmeyi iyi bilmiş, eskiyle yeniyi, doğuyla batıyı harmanlamış, üstüne üstlük geçmişin görkemli mirasını günümüze taşımayı da başarmıştır. Henüz Kudüs'ü görmeyip de bir gün yolu oraya düşenler, iki şehir arasındaki inanılmaz bağı hissetmekte zorlanmayacaktır. Hayır, sizin için yabancı bir memleket değildir orası. İnsan, kendi kardeşinin evinde misafir olabilir mi hiç? Kudüs'le İstanbul kardeş değil mi? Konuşulan lisan farklı olsa bile, gönlümüzün dili ortak değil mi? Hala şiirler onlara, şarkılar, marşlar onlara adanıyor ve resimlerde hala onlar var. Ve dünya döndükçe İstanbul ve Kudüs hep arzulanacaklar. Bu istek değil mi ki Hicaz demir yolunu İstanbul'dan başlatan Kudüs'e bağlayan, oradan da kutsal topraklara ulaştıran, yorgun, mahzun beldelere İstanbul'dan ab-ı hayat ulaştırmayı amaçlayan. Geçmişte kalan bu yolculuğun özlemi, İstanbul özlemi hala devam etmekte gönüllerde. Geçmiş, an, gelecek. İstanbul hep İstanbul. Her zaman güçlü, dimdik ve örnek. Kudüs, kadim, vakur, çileli. İsmi anıldığında gözler yaşartan. Bir gün İstanbul'dan trene binip Kudüs'e gitmek istiyorum. Aradaki mesafelere inat, hayat suyunu görmek istiyorum. Haydarpaşa'dan kalkan tren, gün olur belki yine Kudüs'e gider. Basar Fehmi, 1970 Kudüs doğumlu. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu. Halen Associated Press Televizyon News'ta çalışıyor. Çeşitli Arapça dergi ve gazetelerde Türkiye hakkında kaleme aldığı makaleleri yayınlanan Fehmi, aynı zamanda haber kanalı Al Hurra'nın Türkiye temsilcisi. Sıfatlarını yitiren şehir. David Judson, Referans Gazetesi, Türkiye.
İstanbul'a yakıştırılan sıfatların birçoğu ne yazık ki aradan geçen yüzyıllar içinde bir şekilde tüketilmiş. Hissiyatı, ihtirası, tarihin akışını ve insanlığı tartışmak daha kolay olabilirdi. Ama konumuz bu değil. Lady Montagu'den Pierre Loti'ye, Said Faik'ten John Frehley'ye ve Orhan Pamuk'a kadar bütün yazarlar bu şehri tanımlamaya çalıştılar hep. İnsanlar ressam olup resmetmeye, göçmen olup yaşamaya, asker olup fethetmeye veya emlakçı olup satın almaya geliyorlar İstanbul'a. Hatta Fatih Akın çektiği Köprüyü Geçerken adlı filmde şehrin seslerini bile tanımlamıştır. Tabii siz aslında bunun yeni bir şey olmadığını ileri sürebilirsiniz. Akın'ın yaptığı İstanbul'u dinlediğini söyleyen Orhan Veli'yi takip etmek değil midir acaba? Düşünsenize, Ozanlar Şehri diye sadece İstanbul için şiirler yazan isimleri içeren bir kitap bile yazılabilir. Bu şehirde ilham suda ve havada. Devleri takip etmek her zaman zahmetlidir. İnsanlar isimler ve fiiller. Bütün devler biz takipçilerini terk etmiştir. Bu eksikliğe karşın eğer İstanbul'u kendi kelimelerimle anlatmamı isterseniz Hüseyin ve Murat'tan bahsetmeliyim. İstanbul'a derin ve sadık dostluğum oluşurken onlar yanımdaydı. Hakkında konuşabileceğim başkaları da var elbette ama önce beni 33 yıl öncesine götüren bir anımı anlatabilmek için bu iki arkadaşla başlayayım. Elbette ki sadece İstanbul'dakiler değil, diğer şehirlerde yaşayan dostlarımla da anılarım var. Rıfat'la, Türkan'la, Mustafa'yla, Turgay'la. Ayvalık'ta balıkçılık yapan Numan'ı da anlatabilirim. Size Bodrum'daki Kel Mete'yi de, Samsun'daki Orhan'ı ya da Diyarbakır yakınlarındaki Kulp köyünden Adem'i veya Antalya'dan Ertan'ı da. Eğer İstanbul'la ilişkimi komşulardan ve komşuluk ilişkilerinden soyutlarsam, onun hakkında ne düşünebilirim ne de nefes alabilirim. Şimdi nüfusu 12 milyonu aşan bu şehrin insanlarıdır beni yıllar öncesine götüren. Bunu bir kelimeyle anlatmak gerekirse İstanbul tavrı diyebilirim. İki kelime oldu diyebilirsiniz. Bağlaması kolay. Tavrı İstanbul. Bakın tek kelime oldu. Ne de olsa burada kurallar esnek. Bu İstanbul tavrı pek çok kaynaktan göç ve ikmal sağlar. Kars'tan Krasburg'a, Moskova'dan Manisa'ya, Antakya'dan Endülüs'e. Bu şehirde Arnavutluk'taki kadar Arnavut yaşıyor. Bosnalı olduğunu söyleyen pek çok kişi Saraybosna yerine İstanbul'da yuva kurmuştur kendine. Daha kısa bir süre önce Londra'yı geçip tekrar Avrupa'nın en büyük kenti olan İstanbul aynı zamanda dünyanın en kozmopolit şehridirdi. Herhangi bir ulaşım vasıtasıyla 10 dakika seyahat ettiğinizde bile bir sürü dilden insanla karşılaşırsınız. Avrupa kıtasında hatta bütün dünyada hiçbir caddede Cuma akşamları İstiklal Caddesi'nin sahip olduğu o kozmopolit şehir havasına rastlanmaz. İstanbul'da araba, vapur, otobüs, tren veya uçakla geçirilen 20 dakikada yeni gelenler dahi İstanbul tavrını idrak ederler ve hatta buna katkıda bulunmaya bile başlarlar. Bu tavır bazı kulaklara sert gelebilir ya da bazıları onu postmodern olarak da tanımlayabilir ki bunlar tarihi bir şehir için anlamsızdır. Dini ve geleneği ele alalım. Dine hizmet amaçlı pek çok şey yazılmıştır ve yazılmaya da devam edilmektedir bu şehirde. Benimse bütün ekleyebileceğim küçük bir gözlem. Samuel P. Huntington'ın dünyayı yöneten medeniyetler çatışması mantığının aksine, ortada çatışmaya mahal verecek gerçek medeniyetler olmadığını ileri süren aynı derecede makul bir tez vardır. Bir Türk entelektüeli ve diplomatı olan Onur Öğmen'in de ifade ettiği gibi, bizim tek bir medeniyetimiz var. Buna paralel bir mantık İngiliz yazar Catherine Armstrong tarafından da öne sürülmüştür. Üç temel kolu olan ve bu kolların da kendi arasında açıkça kollara ayrıldığı tek tanrılı bir din inancımız var. İşte Öğmen ve Armstrong'un görüşlerine en açık kanıt, İstanbul'da düzinelerce komşuluğun bir arada olduğu ve yüzyıllardır uyumlu bir şekilde yan yana var olabilmiş kilise, sinagog ve cami üçlüsü örneğinde görülmektedir. Daha başka örnekler de verebilirim. Mesela mimariden, Balyan ailesinin Osmanlı barokundan, İstanbul'un anıt eserlerinden ya da müzik kültüründen. Fakat kısa bir yazı olacağına söz vermiştim, değil mi? Öyleyse payıma düşeni anlatmama izin verin. Tavrı İstanbul ile 1973 Temmuz'unun ortasında güneşli bir öğleden sonra tanıştım. 17 yaşındaydım. İki üniversite öğrencisi olan Hüseyin ve Murat o sıcak yaz gününde beni Yeşilköy Havaalanı'nda karşılamıştı. İstanbul'a 10 yaşıtımla birlikte değişim öğrencisi olarak gelmiştim, heyecanlı ve yorgundum. Daha doğrusu yaptığımız uzun uçak yolculuğu sonucunda çok yorgun düşmüştüm. Los Angeles ve San Francisco'daki akraba ziyaretlerimiz dışında büyüdüğüm küçük Kaliforniya şehrinden daha önce hiç ayrılmamıştım. Size en başta yeminle söyleyebilirim ki havaalanı hakkında konuşulabilecek bir yer değildi. Bir şekilde valizimi kaptım ve gün ışığına ilk çıktığımda karşımdakiler Hüseyin Özyurtçu ve Murat Tuzcu'ydu. Belki içinizden onları tanıyanlar olabilir. Hüseyin, eşi Esin'le kurduğu merkezi Roma ve Los Angeles'ta bulunan Amerika'nın ikinci büyük özel seyahat acentesi olan Picasso'yu işletiyor. Murat ise Cincinnati, Ohio'da kardiyolog ve Ohio Tıp Fakültesi'nde profesör. Her neyse. Şimdi E5 denilen yola benzer bir şey yoktu o zamanlar. Tek seçeneğiniz olan ve Dünya Bankası'nın 1960'ta yaptığı en büyük hata olan Bakırköy sahil yolunu kullanmak zorundaydınız. Tabii Zeytinburnu'ndaki tabakhanelerin kötü kokuları arasından geçmeniz de gerekiyordu. Aksaray'a doğru sola dönün ve sonra Roma İmparatorluğu'nun ağırlığını hala koruyan su kemerinin altından doğru devam edin. Şehir duvarlarını, gecekonduları, otobüslerle yarışan at arabalarını, sokaklarda pil veya sigara satan çocukları boş verin. Bu izlenimlerden bir tanesi bile daha birkaç ay öncesine kadar kendisine ödül olarak verilmiş domuzu kasaba fuarında satmaya çalışan 17 yaşındaki bir Amerikalı çocuğun kafasını karıştırmaya yeterdi. Fakat Murat ve Hüseyin aklımın karışmasına hiç izin vermediler. Birisi küçük otobüsümüzü dikkatle sürüyordu. Geniş bir bulvarda az ileride su kemerine doğru 60-80 kilometre hızla gidiyorduk. Yanımızda seyreden ve bugün de yolda örneklerini görebileceğiniz kırmızı bir Fargo kamyon açık kasasında karpuz taşıyordu. Benim için ilginç bir detay daha vardı burada. Bunlar gerçekten yuvarlak karpuzlardı. Kaliforniya'da çocukluğumda hiç böyle bir şey görmemiştim. Bizim oradakiler uzun ve oval şeklindeydi. Her neyse, bu kıtalar arası karpuz biçimi farkını bir kenara bırakıp İstanbul'da geçirdiğim o güzel yaz mevsimindeki izlenimlerime geleyim isterseniz. İstanbul'da geçirdiğim o güzel yaz mevsiminde öğrendiğim en zor isim Emel Setrelicioğlu'ydu. Ve o bayanla ilk belediye otobüsü seyahatini yapmıştık. Bu seyahatte aynı zamanda Türkçe dil bilgisiyle ilgili ilk ciddi dersimizi de almış olduk. Edilgen fiil çatısının en çok ve en kibar şekilde kullanımını anlatmak için önümüzde "Sigara içilmemesi rica olunur" yazısını taşıyordu. Bu ifadenin İngilizcesi "The non-smoking of cigarettes is requested" idi. Daha sonra sigara ve diğer şeylerin engellenmesinin daha basit bir şekilde ifade edilebileceğini öğrenmiştim. Yasak. Kaldığımız yerde ilk üç günkü oda arkadaşım diğer bir gönüllü olan Azamettin'di. Öncelikle şehrin güzelliğinden etkilenmiş olabileceğimi ama aslında bu şehrin büyük çirkinliklerle barındırdığını hatırlattı bana. Evet, 4 milyonluk şehrin kanalizasyon sistemi yoktu. Şimdiki gibi o günde kenar mahallelerde sefalet hakimdi. Merhametsiz politikacılar 70'lerin İstanbul'unda da her şeyin yolunda olduğunu söylüyordu. O yıl Üsküdar'da vapurla karşıya geçerken önümdeki bir yolcu silahla vurulup yere yığıldığında ilk kez bir suikaste tanıklık ediyordum. Türkçem geliştikçe de benim onları anlamadığımı düşünenlerin ortalıkta açıkça kendi dehşetli suç hikayelerini anlattığını işitiyordum. Böylece İstanbul'un güzelliğinin yanı sıra gizliliğinin de sıfatlara meydan okuduğunu öğreniyordum. Bunlar ilk günlerdeydi. Hüseyin ve Murat'ın sergilediği ruhaniyet ya da sıfatlara meydan okuyan tavır burada tanıdığımız herkeste vardır. Aslında geride kalan o yıllara dair özlediğim şey işte bu tavır. Birçok şey değişirken değişmeyen nadir güzelliklerden biri bu tavırdır. Beni geri getiren de bu tavırdır.
Ayrım sonu. Altı Nokta Körler Derneği'nde seslendirilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü radyo stüdyolarında yeniden kurgulanmıştır.